18. ayrım.
9. bölüm. Ekselansları. OSE Dünya Birliği'nin şeref başkanı olarak Almanya'dan 40 profesör ve doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye'de devam etmelerine müsaade vermeniz için başvuruda bulunmayı ekselanslarından rica ediyorum. Sözü edilen kişiler Almanya'da yürürlükte olan yasalar nedeniyle mesleklerini icra edememektedirler. Çoğu geniş tecrübe, bilgi ve ilmi liyakat sahibi bulunan bu kişiler yeni bir ülkede yaşadıkları takdirde son derece faydalı olacaklarını ispat edebilirler. Ekselanslarından ülkenizde yerleşmeleri ve çalışmalarına devam etmeleri için izin vermeniz konusunda başvuruda bulunduğumuz tecrübe sahibi uzman ve seçkin akademisyen olan bu 40 kişi birliğimize yapılan çok sayıda başvuru arasından seçilmişlerdir. Bu bilim adamları bir yıl müddetle hükümetinizin talimatları doğrultusunda kurumlarınızın herhangi birinde hiçbir karşılık beklemeden çalışmayı arzu etmektedirler. Bu başvuruya destek vermek maksadıyla hükümetinizin talebi kabul etmesi halinde sadece yüksek seviyede bir insani faaliyette bulunmuş olmakla kalmayacağı, bunun ülkenize de ayrıca kazanç getireceği ümidimi ifade etme cüretini buluyorum. Ekselanslarının sadık hizmetkarı olmaktan şeref duyan Profesör Albert Einstein. Kerem'in internetteki araştırmalarını topladığı sayfaların içinden ilk önce bu mektubu okudum. Kucağımda bir tomar kağıtla yatağıma otururken hemen yanımda da dizüstü bilgisayarım şarja takılı duruyordu. Üniversitedeki masaüstü bilgisayarımı dizüstüyle değiştirmeleri iyi olmuştu. Artık bazı günler onu eve getiriyordum. Böylece 2 dakikalık bir iş için Kerem'den bilgisayarı isteyince 2 saat beklemek zorunda kalmayacaktım. Kerem'in sayfanın altına kopyaladığı bilgiye göre Einstein imzalı mektup 17 Eylül 1933 tarihinde yazılmış ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na gönderilmişti. Bunu okur okumaz Einstein'ın şeref başkanı olduğu OSE'yi merak ettim ve diz üstünü açarak OSE'yi aramaya başladım. Karşıma çok fazla OSE çıktı. İçlerinde Osaka Securities Exchange'den Operation System Embedded'a kadar her şey vardı. Kısaltmayı ancak Einstein'a ilişkilendirdikten sonra doğru bilgiye ulaştım. İnternetteki arama motorlarını kullanmak hiç de zor değildi doğrusu. OSE, Nazi iktidarı sırasında Paris'te kurulmuş olan bir Yahudileri kurtarma cemiyetiydi ve şeref başkanı gerçekten Profesör Albert Einstein'dı. Çünkü Berlin Üniversitesi'nde ders vermekte olan Einstein, Nazilerin etkilerini artırmalarının ardından bu ülkede daha fazla kalamayacağını görmüş ve Paris'e geçmişti. O yıllarda Collège de France'da hocalık yapmaktaydı. 17 Eylül 1933'te de Almanya'daki Yahudi profesörleri kurtarmak amacıyla bu mektubu Atatürk'e göndermişti demek ki. Gerçi Profesör Wagner bu tarihten çok sonra gelmişti ama yine de bu mektup yol açmıştı her şeye. Türk internet siteleri Einstein'ın Atatürk'e yazdığı mektubu büyük bir heyecan ve milli gururla duyuruyorlardı. Haklılardı doğrusu, ne de olsa Alman nazizmine karşı bir dayanışma söz konusuydu. Ne var ki çeşitli kaynakları okuyunca Kerem'i bu kadar heyecanlandıran olayda başka gerçekler olduğunu gördüm. Bir kere mektup Atatürk'e değil Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'na hitaben yazılmıştı. Ayrıca altında imzası olmasına rağmen mektubu kaleme alan Albert Einstein değil OSE yönetimiydi. Özel sekreterinin açıkladığına göre Albert Einstein 17 Eylül'ü kapsayan 10 gün boyunca Paris'te değildi. Ama OSE antetli boş kağıtlara imzalar atmış, gerektiğinde kullanılması için OSE yönetimini bırakmıştı. Bu durumda bu belge bir Einstein mektubu sayılabilir miydi? Bence sayılırdı. Çünkü birçok politikacının konuşmalarını ghostwriterların yazmasına rağmen bunlar o liderlerin sözleri olarak kabul edilmiyor muydu? Bu da öyle bir şeydi. Kendisi Paris dışında olsa da mutlaka bu mektupta neler yazıldığından haberdardı. Albert Einstein imzasıyla gelen mektup onun kişisel değil ama resmi bir mektubuydu. Araştırmaya devam ettim. O dönemde Başbakan İsmet Bey'di. Daha soyadı kanunu kabul edilmediği için henüz İnönü soyadını almamıştı. Başbakan bu mektubu alınca kendi el yazısıyla kenarına bir not düşüp Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip'e göndermişti. Ama sonra ortaya çıkan sonuç olumsuzdu. Başbakan İsmet Bey, Einstein'ın isteğini reddetmiş ve 14 Kasım 1933 tarihinde şöyle bir mektup göndermişti. Saygıdeğer Profesör, İktidardaki hükümetin politikası gereği Almanya'da bilimsel ve tıbbi çalışmalarını yerine getiremeyen 40 profesör ve doktorun Türkiye'ye kabulünü dileyen mektubunuzu aldım. Bu beylerin hükümetimiz kuruluşlarında bir yıl ücretsiz çalışmayı kabul ettiklerini gördüm. Teklifiniz çok çekici olmasına rağmen ülkemiz kanun ve nizamları gereği size olumlu cevap verme imkanı göremiyorum. Saygıdeğer profesör, bildiğiniz gibi şu anda 40'tan fazla profesör ve doktor istihdam etmiş durumdayız. Çoğu benzer nitelik ve kapasitede olan bu şahıslar da aynı politik şartlar altındadırlar. Bu profesör ve doktorlar burada geçerli kanun ve şartlar altında çalışmayı kabul etmişlerdir. Şimdiki halde çeşitli kültür, dil ve kökenlerden gelmiş üyelerle çok hassas bir oluşum geliştirmeye çalışıyoruz. O nedenle içinde bulunduğumuz şartlar gereği daha fazla personel istihdam etmemizin mümkün olmadığını üzülerek bildiririm. Saygıdeğer profesör, arzunuzu yerine getirememenin üzüntüsünü ifade eder, en iyi duygularıma inanmanızı rica ederim. Başbakanın bu mektubu kapıları Alman bilim adamlarına kapatmış gibi görünüyordu ama sonuç öyle olmamıştı. Sadece Einstein'ın mektubunda teklif ettiği 40 bilim insanı değil 190 bilim insanı Türkiye tarafından kabul edilmişti. Bu bilim insanları önce Almanya'dan, 1938'deki Anschluss'tan, sonra Avusturya'dan ve 1939'daki Nazi istilasından sonra Prag'dan gelmişlerdi. Hemen bilgisayarımda yeni bir sayfa açtım. Araştıracaklarım diye başlık atıp ilk madde olarak Anschluss yazdım ve Kerem'in sayfalarına geri döndüm. Bu dönemde Türkiye'nin katkıları işe yaramış, mesela 9 ay toplama kampında kaldıktan sonra kurtarılan diş hekimi Alfred Kontrowitz gibi birçok bilim adamı İstanbul'da kendileri ve aileleri için yeni bir hayat kurma olanağı bulmuşlardı. Başbakanın ve Bakanlar Kurulu'nun olumsuz tavrına rağmen bu bilim adamlarının Türkiye'ye gelmesini sağlayan güç neydi? Bazı kaynaklar bunu o sırada Cumhurbaşkanı olan ve Türkiye'nin acilen modernleşmesini arzulayan Kemal Atatürk'e bağlıyorlardı. Bu araştırmacılara göre Atatürk devreye girmiş ve kapıları sonuna kadar açmıştı. İlk bilim insanı grubu geldiği zaman onları Dolmabahçe Sarayı'nda konuk İran Şahı Şerefi'ne verilen bir ziyafete davet eden de oydu. Hepsiyle tek tek görüşmüş, onlara hoş geldiniz demişti. Hatta Profesör Alfred Kontrowitz İran Şahı'nın dişlerini tedavi etmiş, göz hekimi Joseph Ingersheimer Şah için yeni gözlük reçetesi yazmıştı. Bu metinlerde benim anlamadığım birçok terim geçiyordu. Her kavramı araştırarak anlamlarını çözmeye çalışıyordum. Bazılarını ise bilgisayarımdaki araştıracaklarım sayfasına kaydediyordum. Sonra okumaya biraz ara verip internete dalıyordum. Anladığım kadarıyla Anschluss, Avusturya'nın Nazi Almanya'sı tarafından işgal edilmesine verilen isimdi. 1806'da sona eren Kutsal Roma Germen İmparatorluğundan sonra Alman ırkını birleştirmek ideal haline gelmiş, Adolf Hitler de bunun ilk adımını Avusturya'yı ilhak ederek atmıştı. Konuyu kafama yerleştirebilmek için tarihi bilgilere kısaca göz attım. Türkiye, 2. Dünya Savaşı'na girmediği için bu konudaki bilgilerimiz kısıtlıydı. Daha doğrusu Hollywood filmlerinden öğrendiğimiz kadardı. Almanya'da 1932 sonbaharında yapılan seçimleri Adolf Hitler başkanlığındaki Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi kazanmıştı. Hitler 30 Ocak 1933 günü başbakan olmuştu. Nazilerin o günden sonraki hedefi Almanya'daki Yahudilerin kökünün kazınmasıydı. Aslında Nazilerin Yahudi karşıtı hareketi bu tarihten daha önceleri başlamıştı. Ama iktidara gelmeleriyle birlikte Yahudiler üzerindeki baskı çok artmıştı. Bunun üzerine birçok Yahudi ülkeyi terk etmeye başlamıştı. Bir an uykusuzluktan gözlerimin yanmaya başladığını fark ettim. Yine çok uzun bir gün olmuştu. Yorgundum. Ayrıca bu araştırmayı Kerem'in üstüne yıkmakla ne kadar büyük bir hata yaptığımı anlamaya başlamıştım. Olup biteni benim bile kavramam zordu. 14 yaşında bir çocuk nereden bilecekti bunları? Ama yine de hayatına bir anlam katılmıştı. Yarın okulda Einstein'ın Atatürk'e mektup yazdığını anlatıp hava atacağından emindim. Büyük bir ihtimalle öğretmeni bile bilmiyordu bunu. Uyumadan önceki son düşüncem zavallı anneannem oldu. Korkunç şeyler yaşamıştı ama bizlere hiçbir şey belli etmemişti. Zaten birçok Türk evinde böyle bir suskunluk vardı. Geçmiş konuşulmazdı. Sanki o korkunç olaylardan söz etmek her şeyi yeniden başlatacakmış gibi. Türkiye'de hemen her konuda, her kurumda sorunların çözülmesinden çok üstünün örtülmesine öncelik verilmesi acaba bu alışkanlığın sonucu ortaya çıkan bir durum muydu? Bu memlekette Kürt sorunundan yoksulluğa hemen her meselede bir görmezden gelme, yok sayma alışkanlığı vardı. Bir muhalif kişi bunlardan söz ederse sanki sorunları o yaratmış gibi ona öfke duyulurdu. Farklı düşünmek çok zaman düşman kabul edilmenin nedeni olurdu. Toplum olarak sessiz bir sözleşme ile susma kararı alınmış, yaşananlar genç kuşaklara aktarılmamıştı. Bu iyi miydi, kötü müydü bilemiyorum. Hiç kimseye düşman olmadan yetiştirilmiştik. Bu işin iyi tarafıydı. Ama bir de geçmişimiz konusundaki korkunç cehaletimiz vardı. Belki de anneanneme çok yakın olsam, o da babaannem gibi başına gelenleri anlatırdı. Ama iki kadın da kimliklerini gizlemişler, başka kimlikler altında yaşamışlardı. Zihnim bulanır ve uykunun derinliklerine doğru kayarken bu iki mübarek kadın için dua ettim. Tamamlayabildim mi bilmiyorum.